Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Çimen Günay Erkol ve Nurseli Yeşim Sümbüloğlu'nun Eleştirel Erkeklik Çalışmalarının Dünü Bugünü başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Çimen benim adım. Eleştirel erkeklik çalışmaları alanında yaptığım işlerin herhalde bir işte 8-10 yıllık bir geçmişi var. Ama bütün hikayeyi başa sararsak her şeyin başlangıcı galiba ben maden mühendisliği kazandığımda başladı. Fazlasıyla erkek bir mühendislik dalında o işin zorluklarıyla karşı karşıya kalınca eleştirel erkeklik denen şey bir miktar daha beni içeriden kavradı diyebilirim. Ne söyleyebilirim? Özyeğin Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Dolayısıyla çalışmalarım edebiyat alanında aslında ama eleştirel erkeklik incelemeleri inisiyatifi diye bir gönüllü grubun da üyesi olarak çalıştığım için farklı alanlarda da etkinlikler yürütüyorum.
Merhabalar, ben de hoş geldiniz diyeyim. Yeşim ben de. Ben de Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi üyesi olarak buradayım. Sosyolog olarak işte erkeklik, militarizm, milliyetçilik alanlarında çalışan, ayrıca sakatlık alanında çalışan biriyim. Özyeğin Üniversitesi'ndeyim ben de. Toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı olarak şu anda orada çalışıyorum. Bugün ne yapacağız?
Erkeklik incelemelerinin tarihinden biraz bahsedeceğiz. Biraz dünü ve bugünü gibi koyduk başlığı ama aslında yarınını da merak ettiğimiz için onu soru cevaba bırakırız diye düşünüyorum.
Biraz ben başlayacağım. Böyle hani ana hatlarıyla böyle bir iki bir şey söylemek istiyorum. Çimen biraz daha teorik, kavramsal bir çerçeveden bahsediyor olacak. Bazı işte erkek çalışmalarında kullanılan kavramsal şeylerden bahsediyor olacak, tartışmalardan. Açıkçası hani vurgulamaktan da ya vurgulamayı da önemsediğimiz birkaç tane şeyle başlamak istiyorum. Biraz tarihi gibi de alacağım için zaten. Bir herhalde en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi bunun işte feminist çalışmalardan beslenerek ortaya çıkmış olduğu eleştirel erkeklik incelemelerinin. Belki de hatta bir adım geri giderek şunu bir daha söylemekte fayda var ki hani eleştirel erkeklik incelemeleri hani bunu çeşitli şeylerde vesilelerle vurgulamayı çok önemsiyoruz. Çünkü yani hani o eleştirel kelimesinin aslında gerçekten de feminist çalışmalarla o dirsek temasını sağlayan en önemli kelimelerden bir tanesi olduğunu çünkü düşünüyoruz açıkçası. O olmadan bundan bahsediyor olmanın hani sanki men's rights gibi bir şeyden bahsediyormuşuz gibi anlaşılması bize hani herhalde en rahatsız eden şeylerden bir tanesi. O yüzden eleştirel erkeklik incelemelerinden bahsediyoruz. Bir akademik disiplinden bahsediyoruz bu arada. Hani bizim aktivizm şeyimiz olmadığı için, background'umuz olmadığı için biz işin akademik tarafıyla ilgilenen kişileriz ve o kısım adına konuşuyoruz. Onu da hani bir daha söylemiş olayım ve o akademik disiplinin gelişimi üzerine biraz bir şey şu anda söylüyor olacağız. Çünkü hani 70'lerde ortaya çıkmaya başlayan, 80'lerde daha yoğunlaşan bir disiplinden bahsediyoruz. Ama hani aynı zamanda bir taraftan da tabii bir aktivizm boyutuyla da birlikte gelişen bir şey bu. Ama dediğim gibi yani bizim ağırlık noktamız işte odak noktamız biraz daha şey kısmında olacak, işin akademik kısmında olacak. Bizim ilgi alanımızdan kaynaklanan bir şey bu. Yani dediğim gibi bunu özellikle feminist çalışmalardan beslenerek ortaya çıkmış bir disiplin olduğunu vurgulamak lazım. Ve hani halen de genel olarak işte feminist çalışmalar, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının bir alt kolu olarak, bir subfield olarak görme yönünde bir şey var. Temayül var diyelim. Benim de kişisel olarak şey yaptığım zaten öyle görmeyi tercih ediyorum açıkçası. İşte 70'lerde şey yaptığını söyledim. Bu 70'lerde özellikle çok daha nasıl söyleyeyim hani hakim olan işte sex role theory şey cinsiyet rolleri teorisine eleştirel yaklaşarak başlayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani onun eleştirisiyle gelişen bir disiplinden bahsediyoruz burada. Zaten hani hepiniz biliyorsunuz o teorinin hangi konularda yetersiz kaldığını, işte eşitsizliği açıklamadığını, iktidar ilişkileri olarak, cinsiyet ilişkilerine iktidar ilişkileri çerçevesinden bakmıyor olduğunu, burada çok ciddi bir yetersizliği olduğunu ve bir de toplumsal değişimi de açıklamıyor olduğunu, en büyük hani sorunlar olarak bunların ortaya çıktığını biliyoruz ve hani bu eleştiri bağlamında ortaya çıkan bir disiplinden bahsediyoruz. Ve giderek hani tabii özel bir disiplin formatına kazanıyor. Kendi araştırma odağı olan, işte kendi kavramsal şeyleri olan, kavram seti olan bir özel alan haline dönüşüyor diyelim. İlgilenen varsa Men and Masculinities diye bir dergi var. İşte alanın amiral dergisi demek lazım herhalde, her şeyiyle, farklı özellikleriyle. Bu derginin işte 20. yılı dolayısıyla böyle bir hani geriye dönüp işte bu 20 yılda ne yaptık, ne ettik gibi bir şey vardı, özel bir sayı vardı. Burada özellikle mesela söylenen şeylerden bir tanesi bu, hani feminist çalışmalarla açısından. Bu geriye dönüp baktıklarında özellikle mesela şunu vurguluyorlar. İşte ilk başladığında daha interdisipliner, daha kesişimselliğin daha böyle hani ön planda olduğu. Dolayısıyla feminist çalışmalara çok daha fazla atıf yapan bir şey olduğunu, formu olduğunu erkek çalışmalarının söylüyorlar. Biraz dergi özelinde tabii şu an, yani o dergide çıkan makaleler özelinde tabii konuşuyorum ama o hani alanın epey öncü dergisi olduğu için herhalde alan, evet yani alan adına da bir şey söylemek o dergi üzerinden yanlış olmaz zannediyorum. Fakat daha sonra tabii ki eleştirel erkeklik incelemeleri kendisi bir disiplin haline geldikçe, her akademik disiplinde olduğu gibi kendi teorisyenleri ortaya çıkıyor diyelim. İşte atıflar ister istemez biraz ona göre değişiyor. İşte hani feminist çalışmalara çok daha yoğun şey varken, çok daha çeşitli çalışmalara atıf varken giderek tabii bazı teorisyenler ortaya çıkmaya başlıyor. Çoğunun erkek olduğu, beyaz erkek olduğu, işte belli bir tipoloji, işte batılı beyaz erkek hatta yani öyle saymak lazım olduğu ve atıflarında çoğunlukla onlara yapıldığı bir hale ne yazık ki bürünme şeyi var. Böyle bir eleştiri özellikle vardı derginin özel sayısında. Ve biraz da tabii dönemin hani o feminist çalışmalarından bir parça da bu anlamda da kopmuş oldu. Oradaki o çeşitliliği kaybetmiş olduğuna dair de bir şey vardı. Dolayısıyla hani o sayıda özellikle önerilen şeylerden bir tanesi tekrar o interdisipliner hale dönmek. Tekrar o hani feminist çalışmalarla daha yakın temas haline geri dönmek yolundaydı mesela. Gene önemli şeylerden bir tanesi, bunu da nedense hep kendime söylemek zorunda iken buluyorum birçok şeyde. Eleştirel erkeklik incelemeleri sanıyorum çoğunlukla kadınların emeğiyle yürüyen bir alan aslında. Yani hani evet belki bazı şeylerde mesela bu atıf meselesinde falan da daha çok erkek teorisyenler ön planda. Ne bileyim işte hani şu an çok güncel bir konu bizim için. İşte hani gazeteciler işte röportajı çağıracakları zaman özellikle erkek olmasını istiyorlar mesela inisiyatiften. Erkek üye olmasını istiyorlar falan. Çünkü hani çok anlaşılır bir sebebi var. İşte erkeklerin kendi erkekliklerini eleştiriyor olduklarını görmek ve göstermek istiyorlar. Hani bu çok önemli bir şey. Tabii ki biz de önemsiyoruz ve grubun ekibin içerisinde erkekler de var. Ama bir taraftan da bu şöyle bir şeye de sebep olmuş oluyor. Kadın araştırmacılar sanki yani böyle biraz kenara atılıyor. Hani sanki arka planı kotarıyor da ön planda sürekli varmış gibi. Erkekler var ve olmalıymış gibi bir tuhaf, ironik bir şeye doğru evriliyor gibi. Bunu mesela dergi özelinde de söylüyorlar ki bunu sadece bu dergi için değil, işte alandaki bütün temel dergilere bakıyorlar ve orada kadın yazarların yazdığı makalelerin sayısının erkeklerden çok daha fazla olduğunu, o basılan makaleler, kadınların yazdığı makaleler aslında çok daha fazla sayı olarak. Fakat şeylere baktığımızda tabii dergilerin editörlerine, işte asistan editörlerine ve yayın kurullarına baktığınız zaman çok ciddi bir ağırlıkla biraz norma orada bir İskandinav menşeili bir erkeklik dergisi diyelim. Gender ve erkeklik. Orada 1/3 kadın, 1/3 erkek gibi. Bu en iyi oran. Onun dışında bu belli başlı dergilerde çok ciddi oranda erkeklerin işte şeylerde, yayın kurullarında vesaire olduğunu görüyoruz. Yani toplumsal cinsiyet siyasetinin oralarda da başka şekillerde kendini yeniden ürettiğini görüyoruz ve geriye dönüp oraları da eleştiriyor olmanın önemli olduğunu görüyoruz zaten. Şeylerden bahsettim, yani hani kendisinin bir müstakil bir disiplin oluşundan, işte kendi kavram setini giderek oluşturuyor oluşundan ve hani sınırlarını biraz daha böyle katılaştırıyor olduğundan. Bu süreçte şöyle bir şey olduğunu söylemek de mümkün. Aslında daha çok erkekliklerden bahseden feminist çalışmalarla başlıyor demek lazım aslında şey. İşte yani hani Lynn Siegel'ın şeyi mesela ilk önce aklıma geliyor. Değişen Erkeklikler, biliyorsunuz. Bunun gibi hani birçok şey var. Ne bileyim, Bell Hooks'un daha yakın zamanda Türkçe'ye çevrilen
Erkeklik ve Sevgi.
Evet. Sevgi, aynen. Yani aslında hani bu çok, çok az bir şey vermiş olduk tabii, hani çok böyle hani tek tek saymayalım diye, ama aslında gerçekten erkekliğin ilk başta çok daha böyle bir disiplin haline gelmeden önce başlangıçta böyle bir object of study olduğunu görüyoruz. Yani hani bir araştırmaların inceleme konusu diyelim, inceleme nesnesi olarak başladığını görüyoruz. Ondan sonra bu şey sürecinde, daha müstakil disiplin haline gelme sürecinde biraz daha böyle artık bir perspektif halini kazandığını, işte o kendi kavram setiyle vesaire. Artık o şeyden kopup yani bunu biraz işte o hani yani gene tabii ki burada bu alanda üreten insanların epey bir kısmı kendisini feminist olarak gene tanımlıyor. Feminist olarak tanımlamıyorsa da pro-feminist olarak tanımlıyor vesaire, ama burada bahsettiğimiz şey hani bireylerin kendini nasıl tanımladığından çok yani disiplinde üretilen şeylerin, disiplin dahilinde üretilen şeylerin feminist çalışmalarla, feminist akademik çalışmalarla daha doğrusu ne kadar yakın olduğu meselesi. Buradan biraz kopuş şeyle alakalı, dediğim gibi erkekliğin bir erkek çalışmalarının bir perspektif haline dönüşmesiyle biraz alakalı diyebiliriz. Onun dışında bir de tabii şey meselesi var. Bütün bu şeyle beraber işte 70'lerde başlayan, 80'lerde epey bir yoğunlaşan çalışmalarla birlikte, bir taraftan aktivizmle birlikte, bir taraftan bunun bir kamusal tartışmanın da bir parçası olmaya başlamasıyla birlikte aslında tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar erkeklerin ve erkekliklerin görünür hale geldiğini görüyoruz. Yani eskiden çok daha görünmez iken, normken daha görünmez haldeydi tabii ki. Giderek daha fazla işte erkeklik nedir, nasıl olmalıdır, ne bekleniyor vesaire gibi soruların biraz daha ön plana çıktığını, erkeklerin biraz daha o spotlight'ın altına girdiğini görmeye başlıyoruz. Kanalda zaten duymuşsanız biraz, yani alanla ilgileniyorsanız, Raven Kanal'ın söylediği bir şey var. Mesela işte bu çağdaş cinsiyet ilişkilerinin en temel özelliklerinden bir tanesi zaten bu, özellikle erkekliklerin bu kadar görünür hale gelmesi diyor. Bu kadar böyle historical consciousness diyor, yani böyle tarihsel bir bilinç şeyle ilgili. Hem erkeklikler hem de genel olarak cinsiyet ilişkileriyle ilgili. Bu döneme has bir şey olduğundan bahsediyor özellikle. Bu bir üzerinde düşünmeye değecek bir şey bence. Fakat tabii yani burada hani görünürlükten tabii şunu kastediyoruz. Yani demin dediğim gibi spot ışığının altına almak. İşte niye önemli bir mesele? Çünkü biliyoruz ki İktidar dediğimiz şey, bu iktidar işte ırk çalışmalarında beyazlar oluyor, işte cinsiyet çalışmalarında erkekler oluyor, sakatlık çalışmalarında da işte sağlam bedenliler oluyor. Bu iktidar sahipleri, daha fazla iktidardan pay alan sosyal gruplar diyelim, daha görünmez, yani görünmezlik onların bir ayrıcalığı. Görünmezlikten kastımız da tabii ki işte çok fazla analiz edilmiyor olması. Ne yapıp ne ettiklerinin çok bilinmiyor olması. O iktidarı nasıl kurduklarını ya da nasıl deneyimlediklerini çok fazla bilmiyor oluşumuz. Yani o konuda bir bilgi eksikliğinin oluşur diyebiliriz. Dolayısıyla bu görünmezliğin kanal özellikle işte bu tartışmalarla ve bu akademik çalışmalarla erkeklik için en azından epey bir azalmakta olduğunu söylüyor. Bu şeyi de yani hani tekrar bir saymak gerekirse aslında bizim de önemsediğimiz şey bu erkeklik çalışmalarını özellikle elit konumdakileri ya da iktidar konumundakileri inceleyen disiplinlerle bir arada düşünmek. Yani hem feminist çalışmalarla dirsek teması içerisinde onun tartışmalarını takip eden, feminist çalışmaların kavramlarıyla da düşünen, kendi kavramlarının yanı sıra o kavramlarla da düşünen bir disiplin, bir alt disiplin. Ama bir taraftan da işte beyazlık çalışmaları, ne bileyim işte sağlamlık çalışmaları, ondan sonra işte elitler üzerine, elitizm çalışmaları diye çevirebiliriz herhalde. Bunlarla aynı kategoride değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bir tabii mesele de evet daha görünür hale geldiler. Erkeklikleri daha fazla konuşuyoruz. Fakat bu tabii erkeklerin iktidardan aldıkları payı azaltmaya da ne yazık ki yaramıyor. Şimdi de böyle bir boyutu var. Özellikle yani belki şu söylenebilir, şeyi gene biraz takip edeceğim. Bu 20. yıl özel sayısındaki bir argümanı takip ederek aslında diyor Tristan Bridges işte hani şeyi değiştirmedi ama o iktidarlarını azaltmadı erkeklerin ama o iktidarın, o ayrıcalığın yaşanma biçimini değiştirdi, dönüştürdü. İki şekilde dönüştürdü diyor. Bir daha refleksif hale getirdi. Bazı erkekler için üzerine daha fazla düşünür hale geldiler. İşte geriye dönüp biz ne yapmıştık, ne etmiştik gibi de olabilir. Bunu biraz Biyanet'teki o erkeklik şeyi için söylüyorum. Birkaç tane böyle hani nasıl bir şey yapmışız acaba zamanında falan gibi ama çok eleştirel bir şey söylüyor olduklarını söylemiyorum. Yani orada yanlış anlaşılmayayım. Ama hani bir geriye dönüp o zaman nasıldı? Yani şu andaki farkındalıkla geriye bir bakma hali diyelim. En şey ihtimalle. Bir böyle bir refleksivite şeyi değişikliği yaratıyor diyor. Bir taraftan da ama hani belki en tehlikeli olan kısmı bir backlash yaratıyor tabii ki. Yeni sağla bu daha köftenci hareketlerle dirsek teması içerisinde de bir backlash hareketi de yaratıyor bir taraftan. Yani görünürlüğün bir şeyi de bu bir taraftan. Hani buna herhalde en şey örnek, sadece örneği söyleyip geçeyim isterseniz daha sonra daha detaylı konuşuruz. İnselleri gene takip ediyorsanız belki duymuşsunuzdur. Involuntary celibates'ın kısaltması. Türkçesi ne olur?
Saflar.
Evet, saflar. Aslında kadınlara erişimlerinin kadınlar tarafından engellendiğini düşünen saplar diyerek. Evet, o şekilde anlatmak herhalde en şey olacak. Ve onun üzerinden geliştirdikleri şiddet, işte kadınlara yönelen şiddet, kadın nefreti gibi bir tarafının da yani bunları hep görünürlükle bağlantılı düşünmek gerektiğini söylüyor Tristan Bridges ve ben de buna katılıyorum. Alev Özkazanç'ın çok güzel bir şeyi var, podcast'ı var. Çok olmadı bu şey yapalı. Uzun Dalga mıydı? Yanlış hatırlamayayım. Kemal Göktaş'ın yeni bir podcast kanalı var. Oradaki ilk şeylerden bir tanesiydi. Bayağı tabii ilginç, güzel bir şeydi. Onu tavsiye edebilirim bu konuda. Hani daha ayrıntılı bir şeyler dinlemek isteyenler için. Burada bir önemli şey herhalde onun üzerine düşünebiliriz birlikte. Onun üzerine daha fazla konuşabiliriz. Bir taraftan bazı erkeklerin daha refleksif hale gelmesi, kendi erkeklikleri üzerine daha düşünür hale gelmesi. Hani bu ideal seviyede midir ya da olmasını istediğimiz şekilde midir? Burada bir soru işareti var. Fakat en azından biraz daha üzerine düşünme potansiyeli geliştirmeleri hali diyelim. Biraz iyimser olalım. Bir taraftan da dediğim gibi bunun tam tersi yönde gelişen, bir backlash olarak gelişen ve kadın nefreti, kadın düşmanlığı üzerinden gelişen bu insellerin de işte onun güzel bir örneği olduğu, yani can yakıcı bir örneği olduğu ama hani iyi anlatan bir örneği olduğu bir durum. Son olarak işte hani şeyi söyleyip oradan erkeklik çalışmalarının kullandığı bazı kavramlar nelerdir? İşte bu durumu nasıl anlamaya çalışıyor erkeklik çalışmaları? Hangi kavramlarla anlamaya çalışıyor diye çimene bırakayım. Gül Özyeğin'in bir chapter'ından, bu yakın zamanda bir chapter, yani şey değil, aslında Türkçe'de de çıkmış olan bir şey. Çünkü işte hani üniversite öğrencilerinin aşk cinsellikle ilgili deneyimleri üzerine yazdığı bir şey. Türkçe'de, İngilizce'de çıkmış olan bir şey ama İngilizce'dekinde sanırım şey vurgusu daha fazla var. Patriarka kavramının mesela hani Batı akademik şeyinden tamamen çıkartıldığını ve küresel güneye transfer edildiğini söylüyor. Yani hani sanki patriarka, evet, yani şey değil, hani geri ülkelerin, geri ülkelerde görülen bir şey durumu, bir yapıymış gibi, hani Batı'nın, Batı kendini azat ediyor o şeyden, işte onun yerine daha çok gender kullanıyor, toplumsal cinsiyeti kullanıyor vesaire de patriarka sanki dediğim gibi hani geri kalmış bir kavram olarak, geri kalmış ülkelerin deneyimine tekabül ediyor daha çok. Gül Özyeğin de şeyi öneriyor, Rethinking Patriarchy diye, yani üzerine tekrar düşünelim patriarkanın ve şeyini görelim. Patriarkanın tam da bu anlatmaya çalıştığı bağlamda kendi hikayesini yeniden yazıyor olduğunu, yeni metotlar bularak, yeni meşruiyet hikayeleri üreterek kendisini yeniden üretiyor olduğunu görelim. Dolayısıyla hani tekrar şey vurgulayarak bırakayım, erkeklik ayrıcalığının aslında yok olmadığını ya da ya belki azalmıştır bir parça ama ortadan tabii ki hiçbir şekilde kalkmadığını ya da böyle önemli ölçüde azalmadığını ama onun deneyimlenme biçiminin farklılaştığını ya da o ayrıcalıktan bahsetme biçimlerinin farklılaştığını özellikle söylüyor Gül Özyeğin. Ve bu belki hani biraz üzerine düşünmeye, o gelecek dediğimiz noktada hani patriarka ya da patriarkal ilişkiler diyebiliriz belki. Bunlar kendilerini nasıl yeniden tarif ediyor bu çerçevede? Belki üzerine biraz konuşmaya değer bir şey bu deyip.
Öyle bir yerde devraldım ki şimdi tam denk geldi. Tarihli bir hale sokmaya çalıştım bu tartışmayı, bu dergiye yazdığım yazıda. Yani hani erkekliğin tarihsizleşmiş bir mesele olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Tarih boyunca hep böyleydi diye belki. Ama bir mücadele farklı boyutlara kavuşabiliyor. Farklı şekillerde mücadele ediyoruz belki.
Çok özür dilerim. Bu dergi dedin ama tabii hangi dergi? Çimen'in editörlüğünü yaptı. Toplum Bilimi 145. sayısındaki.
İki tane erkeklik özel sayısı var Toplum Bilimi'nin. Bu ikincisi. Dolayısıyla feminizmin içinden çıkan erkeklik çalışmalarının bu içinden çıkma hali nasıl gerçekleşti? Oradan başladım. Daha sonra farklı kavramlar geliştirdiğini iddia ediyor. İşte nedir bu farklı kavramlar? Biraz onun etrafında dönüp dolaştım. Onları söyleyebilirim. Bütün hikaye tabii patriarka tartışmasıyla başlıyor ama eleştirel erkeklik araştırmaları alanındaki şimdi bugünün çok bilinen isimlerinin hiçbiri gender çalışan insanlar değil. Toplumsal cinsiyet üzerine özel olarak çalışan insanlar değil. Sendikal hareketler çalışan, işçi hareketleri çalışan insanlar. Robin Connell Avustralya'daki liselerdeki akran zorbalığı üzerine çalışarak başlamış bir insan özellikle. Dolayısıyla meseleyi tam olarak toplumsal cinsiyet araştırmaları gibi bir yerden koymuş insanlar değiller. Ama o araştırmaların farklı farklı alanlara yayılan araştırmalarının içerisinde kadınlık veya erkekliğin ne kadar farklı biçimlere bürünebildiğini görerek bu etkileri araştırmaya koymuş insanlar. Hikayeyi işte geriye sararak, yani bu patriarka teori içerisinde bütün bu tartışmayı patriarka kavramıyla yaptığımızda bir takım yerlere erişemediğimizi düşünen insanların aslında teorik katkısı eleştirel erkeklik çalışmaları. Şöyle üç tane temel ayak üzerinden anlatabilirim. Birinci ayak patriarka ise ve bunu şu anlamda da söylemiyorum, yine onu tamamlıyorum. Sürekli kendi cümlemi bölüyorum ve geciktiriyorum ama sonucu. Bu da bir edebiyatçı taktiği. Hazı ötelemek diyoruz. Patriarka, hegemonik erkeklik, kapsayıcı erkeklik. Üç tane ayak var. Kapsayıcı erkeklik 2009'da, 10 yıllık bir tarihi ya var ya yok bu kavramın. Anderson'ın ortaya attığı bir kavram. Sondan başlayayım, başa döneyim. Kapsayıcı erkeklikten kastettikleri, tıpkı Gül Özyeğin'in de vurguladığı gibi, batılı ülkelerde artık çok gözle görülür bir cinsiyetçiliğin olmadığını, erkeklerin geçmişteki erkeklerin çok rahatsız edici bulduğu, işte onların erkekliklerine zarar verdiklerini düşünerek öteledikleri bir takım şeylere çok güzel benimsediklerini, bunun adını nasıl söylersiniz bilmiyorum, mesela pembe giymek falan diyebilirsiniz. Yani pembe ceket giymezdi dedesi, babası da giymezdi ama artık şimdiki genç erkek giyiyor falan gibi bir basitleştirmiş hikayeyle koyabilirsiniz belki ortaya. Bu tip böyle küçük kültürel detaylarla aslında erkekliğin yenilikçi bir takım şeyleri içeren bir şeye dönüştüğünü söyleyen bir teorisyen var. Anderson'ın bu teorisi içerimli erkeklik diye çevirdim ben burada. Sonra çok kızdılar. Kapsayıcı erkeklik olması gerekir dediler ama bir balon gibi düşünün. İçine sürekli hava üflüyorsunuz ve alıyor içine. Ne koyarsanız alıyor. Bütün yenilikleri alıyor. Tabii günün birinde patlayacak mı sorusu var. Onu hala soru olarak saklıyoruz.
Patlasın diye bekliyoruz.
Patlamazsa patlatacağız zaten. Bu tartışıldı ve çeşitli eleştirilere de maruz kaldı zaten. Yani birkaç ülkede yaptığınız bu tip bir gözlemin, Kuzey Avrupa ülkelerinin birkaçında yaptığınız, örneğin İskandinav ülkelerinde yaptığınız, işte toplumsal cinsiyet eşitliği gibi bir takım şeyleri izlediğinizde çok fazla sorun yaşamadığını düşündüğünüz 3-5 ülkede yaptığınız gözlemlerin dünyanın geneline geri dönüp işte söylemeniz mümkün müdür, bu ülkelerin hepsinde de geçerli olan şeylerdir diye. Dolayısıyla erkekliğin artık kapsayıcı erkeklik olarak tanımlanabileceğini söylemek ne kadar doğru olur diye eleştirildi. Ama onun bir önceki ayağına gelirsek, yani 2009'da bu teori ortaya çıkmadan önce hegemonik erkeklik tartışması var. Aslında burada bir kitap daha var. Bunu buraya getirip bırakmak için belki ilginizi çeker. Ama bir kitabı hep birlikte çevirdik biz. Biraz acılı
şöyle
bir süreç oldu.
Şöyle inisiyatif olarak şey yaptık. Bu hani hegemonik erkeklikle ilgili birçok tartışmayı özetleyen bir kitap. Bir kopyasını buraya bırakalım diye şey yaptık.
Temel teorik tartışması eleştirel erkeklik incelemelerinin hegemonik erkeklik kavramı üzerinde gelişiyor. Ama benim kişisel görüşüm odur ki burada tıkanıyor. Yani hegemonik erkeklik kavramıyla o kadar uzun yıllardır güreşiyoruz ki biz artık hakikaten bize tıkayan bir şey haline geldiğini, yavaş yavaş ilerleyemediğimizi de hissediyorum ve o sıkışmışlık hissinin içinden tabii konuşuyorum. Ama hegemonik erkekliği işte bu Avustralya liselerindeki akran zorbalığı araştırmalarının içerisinde aslında patriarka kavramının ilk başlarda düşündüğü gibi erkeklerin topyekun bir bütün oluşturmadığını, birbirleriyle kurdukları ilişkilerde de çeşitli işte cinsel hiyerarşiler inşa ettiklerini, ırka, dile, dine, farklılıklara, ekonomik özelliklere, sınıf gibi kavramlara dayalı ikilikler, ötekilikler yarattığını, bu nedenle çok daha kompleks bir toplumsal cinsiyetleşme rejiminden bahsetmemiz gerektiğini söyleyen Hanul ve arkadaşları ortaya atıyor. Yeşim'in de konuşmasında söylediği gibi bu kavram ortaya çıkarken henüz 70'ler, 70'lerin bu ikinci dalga feminizminden de beslenen bir yapıyla dolayısıyla karşı karşıyayız. Yani toplumsal cinsiyet tarafına dönmesi feminizmin paradigmatik olarak patriarka kavramının yanına toplumsal cinsiyet diye bir kavram koyması, toplumsal cinsiyetlendirilmiş yaşamlar içerisinde birbirimizle ilişkilendiğimiz tartışmasının başlaması eleştirel erkeklik incelemelerinin de kıvılcımı. Buradan nereye gidiyorlar? Dediğim gibi hani işçi hareketleri ya da işte sendikal hareketler gibi bir takım tartışmaların içinde bir süre dolaşıyor eleştirel erkeklik incelemeleri. Ama aslında temel tartışma şu ya, hani feminist bakış açısına göre şimdiye kadar zaten pek çok bilim için temel inceleme nesnesi erkekti. Erkek norm kabul edildi, öyle değil mi? Ve ondan olan sapmalara bakıldı. Kadın sapmayı, erkek olmayan. Dolayısıyla bir normatif erkeklik var elimizde ve bunu inceliyorduk. Eleştirel erkeklik incelemeleri şimdi ayrı bir pencere açtıysa belki şurada açmıştır. Evet, elimizde bir erkeklik var, norm kabul ediliyor. Ama aslında biz üzerinde çok fazla araştırma yapmadan da bir takım şeyleri, onun hakkındaki tüm detayları çok net bildiğimizi düşünerek ilerliyor olabilir miyiz? Örneğin, bilmiyorum, erkek cinselliği hakkında ya da işte militarizm içerisindeki bir takım erkeklerin bu militer düşünce içerisindeki zorlukları hakkında ne kadar elimizde data var? Bunu sormaya başlıyorlar. Yani hani elinizde erkek doğası tırnak içinde hakkında ne var? Bunun ne kadarı gerçekten yapılan incelemeler sonucu edinilmiş bilgiler ve ne kadar hakikaten sosyal rol teorileri ya da işte o toplumsal baskı tartışması içerisinden değerlendirmemiz gereken şeyler. Hegemonik erkeklik meselesi dolayısıyla gündeme geldikten sonra erkeklik denen şeyin bir yekpare bütün olmadığı, içerisinde farklı katmanlar olduğu, bu katmanların ayrı ayrı inceleme gerektirdiği, örneğin çok ne bileyim sakatlık çalıştığı için yaşın belki daha net oluşabilir insanların kafasında. Yani çoğu insan için çok şaşırtıcı bir şeydir değil mi? Sakat bir adamın işte karısını dövüyor olması falan gibi. Yani sakatlığı otomatik olarak bir insan için o toplumsal ikincilik rolünü üreten bir şey olarak düşünürsünüz. Ama bir erkek sakat olduğu bir beden içerisinden bile o erkekliği kullanarak bir hegemoni kurabiliyor. Dolayısıyla bütün bunların böyle yer değiştirebilir şeyler olduklarını biraz da galiba 80 ve daha sonrasında post yapısalcı bakışın da yardımıyla beden ve kimlik denen şeylerin birbirinden ayrılmasına borçluyuz. Yani erkeklik sadece erkek bedenlerine ait bir şey değil. Kadın bedenlerinde de gerçekleştirilebilen bir şey. Ama bu tabii bir söylem haline geliyor ve hani rahatsız edici bir şey söylüyorum şu anda. Farklı bedenler içerisinden iktidar ve otorite kuruyoruz. Birbirimizle çok cinsiyetsiz olduğunu düşündüğümüz pek çok şekilde ilişki kurarken aslında tekrar cinsiyetli şeyler üretiyoruz. Ve bu iktidar ve otorite tartışmalarını belki feminizmin içine doğru da ittiriyoruz. Eleştirel erkeklik çalışmalarının böyle bir girdap yarattığını da söylemek mümkün. Dolayısıyla bu farklı üç kavram içerisinde bir döngü var. Tekrar hani tarih meselesini burada yaptığım için söyleyeyim. Ben bir kavramı bırakıp ötekine gittiğimizde daha olgun ve daha gelişmiş bir teoriye gittiğimizi düşünmüyorum. Yani patriarkayı geride bırakıp hegemonik erkeklik kavramı var artık elimizde. Patriarkaya gerek yok diye düşünenlerden değilim. Bu kapsayıcı erkeklik kavramını zaten topyekun sorunlu buluyorum. Ama galiba bu hani modernizmin bir ilerleme fikriyle alakalı bir şey. Tarihsel olarak ilerlediğimizde, düşünsel olarak da ilerlediğimizde, teorik olarak da birinci aşamada ikinciye geçtiğimizde artık daha kapsamlı bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünmeye meyilli oluyoruz. Ama işte geri dönüp aslında pek çok kavramı aynı anda kullanabiliyor olmalıyız. Yani bugün hegemonik erkeklikten bahsediyoruz. Evet, farklı erkeklikler var ama aynı zamanda patriarkadan da bahsediyoruz ve bu ikisi yayına durmak zorunda. Kapsayıcı erkeklikleri şimdilik bir kenara koyalım. Henüz Anderson yeteri kadar
olmamış diyelim.
Evet, Anderson. Şey yapılmadı. Eleştirildi ama henüz tam bir dayak yemedi. O yüzden biraz daha vakit var orada. Benim bu yazıda yapmaya çalıştığım biraz da şöyle bir şeydi. Ben geriye dönüp, yani Freud'un çalışmalarına kadar geri dönüp aslında erkeklik çalışmalarını illa bir toplumsal cinsiyet merakından başlatmak zorunda değiliz diye düşünerek histeri çalışmalarına kadar geri götürülebilecek bir eleştirel erkeklik çalışmaları tarihi olduğunu göstermeye çalıştım. Bunu niye yapıyorum? Çünkü Freud aslında bizzat kendisi savaştan dönen erkekleri inceliyor. Savaştan dönen erkeklerde histeri belirtileri görüyor ve aslında erkekleri de etkileyen bir hastalık için sadece kadın vaka analizleri yayınlıyor. Yani bizzat erkeklerin savaştan hastalanarak döndüğünü görüyor, kayda alıyor ama bunları yayınlamıyor. Histeri çünkü kadınların başına gelenmiş. Bu hikayenin dolayısıyla aslında erkeklik çalışmalarının yıllar sonra böyle sanki ortaya çıkarttığı bir şeyin çok öncesinden pek güzel bilinir olduğunu ama üstünün örtüldüğünü gösteriyor bize. Yani çok da farkındalar savaşa giden erkekler neye dönüşüyor. Çok da farkındalar erkekler bundan yaralanıyor. Çok da farkındalar yapılabilecek şeyler var aslında ama bunu yapmıyorlar. Dolayısıyla bu histeri meselesine dikkat çekerek aslında belki daha derin bir tarihi olduğunu da gösterebiliriz diye düşündüm. Oraya kadar geriye götürdüm. Freud'dan sonra belki hemen bizi hani bu alanda en azından bir yol haritasıyla karşı karşıya bırakan çalışması Juliet Mitchell'ın. O da Freud'un Ödipal üçgeninden hem bahseder, bir ölçüde Freud'un Ödipal üçgenine dayanıyor söylediği şeyler. Ama hem de dikkatimizi şöyle önemli bir yere çeker. Ödipal üçgende baba ve oğlan çocuğu çatışıyordur. Dolayısıyla toplumun kurucu unsur olarak işte Freud bunu koyar. Toplumların, ailenin ve toplumun kurucu unsur olarak. Ama Juliet Mitchell babanın yasasından önce aslında çocukların annenin yasasına tabi olduklarını ve annenin aslında çocuklar arasında bir hiyerarşi kurabildiğini, yani kardeşler arasındaki ilişkinin aslında çok da zannettiğimiz kadar doğrusal ve sevgi dolu bir ilişki olmayabileceğini ima eder. Tabii bu da Mitchell'ın ilk zamanları. Mitchell daha sonra da geliştiriyor ve hani farklı alanlara da kayıyor çalışmalarında. Ama bu Freud'u hem temel alan hem bir yandan da onu ona karşı çıkan ve aslında kardeşlik ilişkisinin yatay bir ilişki olmadığını söyleyen bu çalışma bugün erkeklik çalışmalarının işte patriarkada yekpare bir erkeklik görmeme halinin başlangıç noktası. Yani kardeşler arasında hiyerarşi olabilir. Erkekler arasında hiyerarşi olabilirin aslında atası. Söylemek istediğim bu yazıda. Dolayısıyla bu birinci, ikinci, üçüncü dalga gibi işte feminist hareket için ayırt edici uğraklar varsa biraz aslında onu yansılayan bir tavrı oturtmaya çalıştım belki de bu yazıda. Eleştirel erkeklik çalışmalarının da birinci dalgası bir patriarka kavramıyla ilerlemeye çalıştı. İkinci dalgası için işte bu hegemonik erkeklik tartışmalarının örneğini verebiliriz. Ve şimdi üçüncü dalgadan bahsedeceksek eğer işte bu kapsayıcı erkeklik denen kavram ne kadar bizim için günlük ilişkilerimizi açıklayan bir şey oldu. Onu konuşmamız gerekecek. Bugün belki tabii feminizm için bir dördüncü dalgadan bahsediyoruz. Yani cinsiyetlenmiş olmanın çok daha başka biçimleri konuşuyoruz bugün, daha önce çok konuşmadığımız. Eleştirel erkeklik çalışmaları da bence o tarafa doğru kaymaya çalışıyor. Çünkü gerçekten bu kavramsal sıkışma hali, yani sürekli hegemoniden bahsetmek ve hegemonik erkekliğin ne şekilde işte temsil edildiğini söylemek aslında çok fazla yol açmıyor bir noktadan sonra bize. Bu toplum bilimi bu sayısında bir eleştirel erkeklik çalışmaları kaynakçası var. Yine bizim inisiyatifin üyelerinden Şenol Topçu tarafından hazırlandı. Yani şöyle bir baktığınızda, Yeşim'le onu konuşuyorduk sabah. Ağırlıklı olarak metin analizinden ibaret çalışmalar görebiliyorsunuz. Örneğin film ya da film ya da işte edebiyat metinlerinin eleştirel erkeklik çalışmaları gözünden analizi. Ama bu şunu gösteriyor. Yani çok kolay yayınlanabilir şeyler üretebiliyorsunuz böyle. Bir erkeklik eleştirisi kuruyorsunuz. Bir adet film seyrediyorsunuz ve hemen bir eleştiri ortaya çıkabiliyor. Ve bu bir kıymet görüyor. Bir şekilde yayın mecralarda, çeşitli mecralarda yayınlanabiliyor. Ama galiba esas vurguyu yine hani alanın hem teorik açıdan ilerlemesini sağlayan hem belki bir miktar daha can alıcı soruları soran vurguyu sosyologlardan görüyoruz. Alanda yani hani Amerika'da bu şeyin çalışmaların ortaya çıktığı alanda zaten sosyologlar esas amiral gemiyi yönetenler. Türkiye'de de büyük ölçüde böyle. Yani militarizm çalışanlar var, sünnet üzerine çalışanlar var, çeşitli şehir alan analizleri var. Yani işte Eskişehir'de çalışmış, Trabzon'da çalışmış ve burada çeşitli unsurların nasıl bir araya gelip işte erkeklik anlatılarını ürettiğini çalışmış örneğin. Bu bize lokal bilgiler belki, yani işte yan yana geldiğinde belki ancak bütüncül bir fotoğraf verecek ama yavaş yavaş bu meselelerin de içine girip biraz daha eleştirel bakmaya başladık. Benim için tabii şimdi edebiyatçı olarak da işte beni bu konunun içine çeken şey, o da hani sosyologlardan ayrılan yer olacak belki, bir miktar daha erkeklerin bu sosyolojik incelemelerde illa bir görüşme, karşılıklı görüşme ya da işte bir saha araştırması ayağı var. Çünkü siz karşı karşıya geliyorsunuz ve inceleme nesnenizle bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Galiba ben işte bir edebiyatçı olarak buradaki aktarımı şey buluyorum. Yani hani orada da bir insan kendisini hassasiyette gizleyebilir diye düşünüyorum. Edebiyat bir miktar daha kendinizi çok gizlediğinizi gösterirken ortaya çıkarttığınız bir yer olabiliyor. Yani kendinizi saklayacak bir sürü şey söylüyorsunuz. O metin öyle yerlerde susuyor ki, ama sustuğu yerler aslında sizin söylemek istemediğiniz pek çok şeyi açıklıkla ortaya koyabiliyor. Edebiyatın biraz böyle bir fare kapanı hali var. Yakalandığınız yer oluyor yani aslında söylemediğiniz, sustuğunuz yer. Galiba ben o yüzden bir miktar daha sanatsal bir yerden erkeklerin kısırıldıkları yerleri çok daha güzel aslında fark ettiklerini ve fark ettiklerini de söylediklerini düşünüyorum. Bu yüzden de edebiyat bir miktar daha böyle farklı yerlerden size buna ilişkin nüveler sunabilir. Yani nasıl bitireyim? Bundan nereye gideriz çok bir fikrim yok. Dördüncü dalgadan sonra işte beşinci dalga falan filan diye belki bir yerlerde artık bütün kavramları baştan yazdığımız yeni zamanlara geliriz. Bütün bu teorik karmaşanın, şimdi hani hazır birinci dünya ülkeleri, işte üçüncü dünya ülkeleri falan da denmişken, benim için sorunlu olan şöyle bir tarafı daha var. Kavramlarımızın çoğu batıdan geliyor. Teorilerimiz de bir ölçüde batıdan geliyor ve biz bunun içerisinde biraz deviniyoruz önce. Kendimize ait olan tarafları yaratmaktan önce. Dolayısıyla biraz sanki bu gözle de bakmak lazım. Biraz daha yerlileştirmeye çalışmak lazım. Saha çalışmaları daha çok yeni yeni başladığı için belki yani daha önce yapılan pek çok saha çalışması vardı ama o eleştirel gözü taşımıyorlardı. Şimdi bir miktar daha eleştirel bakanları yapılıyor. Dolayısıyla ben daha uzun vakte ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bir miktar daha anlamlı araştırmalarla data topladıktan sonra, örneğin hala yani Türkiye'de militarizm çalışan pek çok insan bugün herhalde çıkıp aynı şeyi söyleyecektir. Belli bir takım araştırmalar için dehşet izinler almanız gereken, işte gazilerle, sakatlarla konuşmak istiyorsanız bunun bin tane aşılması gereken dağ ve dere olarak önünüze yığıldığı bir yerde duruyoruz. Ve biz o militarizmin erkeklere verdiği zararı konuşamıyorsak korkarım çok bir yere de götüremeyeceğiz bu çalışmaları. Sadece böyle film analizi falan yapıp duracağız, kendi aramızda oyalanacağız gibi geliyor bana. Ama bir yandan da bunları da küçümseyerek söylemiyorum. Yani film analizi dediğiniz yerde Türkiye'de o kadar çok şeyi hiç konuşamıyoruz ki. Filmlere aktarılınca işte film analizi olarak konuşabiliyoruz. Edebiyatı yapılıyor. Edebiyatı yapılınca konuşabiliyoruz. Bunun içine bir sürü şey koyabilirsiniz. Yani işte hayata dönüş operasyonundan tutun yapılan bir tane başka şeye kadar. Ancak romanı yazılıyor ve siz orada bir roman üzerine konuştuğunuz için bu birdenbire konuşulabilir bir şey oluyor. Konuşmanıza da müsaade ediyorlar. Dolayısıyla daha uzun yolumuz var deyip öyle bitireyim. Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Bu kayıt 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.